Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Betty Edwards'ın Drawing on the Right Side of the Brain Workbook adlı çalışması, aynı adı temel çizim kitabına eşlik eden uygulama ağırlıklı bir eğitim kitabıdır. Güncellenmiş ikinci baskı, okuyucunun yalnızca çizim hakkında bilgi edinmesini değil, kalem ve kağıtla düzenli alıştırma yapmasını amaçlar. Kitabın odağında insanların nesneleri alışılmış sembollerle değil, gerçekten gördükleri çizgiler, boşluklar, oranlar ve tonlarla algılamayı öğrenmesi vardır. Edwards bu dönüşümü sağ beyin ve sol beyin ayrımı üzerinden açıklar. Ancak güncel nörobilim açısından bu ayrımın katı ve basitleştirilmiş bir model olduğu unutulmamalıdır. Kitabın kalıcı değeri beyin etiketlerinden çok, görsel algıyı eğiten somut egzersizlerinde bulunur. Ters çevrilmiş görsellerden kopya yapmak, negatif alanları incelemek ve oran ilişkilerini karşılaştırmak gibi çalışmalar gözün dikkatini ayrıntıya yöneltir. Bu nedenle eser, başlangıç düzeyindeki yetişkinler için yapılandırılmış bir çizim pratiği rehberi olarak değerlendirilmelidir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, çizim becerisini yetenekten çok algılama alışkanlığı olarak ele alması. Çalışma kitabının temel önermesi, çizimdeki ilk büyük engelin elin yetersizliği değil, görme alışkanlıkları olduğudur. Pek çok kişi bir yüz, sandalye ya da ağaç çizerken karşısındaki biçimi dikkatle incelemek yerine zihninde yerleşmiş basit simgeleri kullanır. Göz biçimin karmaşıklığını seçse bile zihin hızla bu bilgiyi bildiği bir nesne adına indirger. Sonuçta çizilen şey, görülen nesneden çok çocukluktan kalma bir işaretler dizisine dönüşür. Edwards'ın alıştırmaları bu otomatik kısa yolu kesmeye çalışır. Öğrenciden nesnenin adıyla değil, kenarların yönüyle, çizgilerin eğimiyle, iki nokta arasındaki uzaklıkla ve açık koyu alanların dağılımıyla ilgilenmesi istenir. Bu yaklaşım özellikle gözlemden çizimde önemlidir. Çünkü doğru bir sonuç, nesnenin ne olduğunu iyi bilmekten değil, görünüşünü güvenilir biçimde karşılaştırmaktan doğar. Kitap, beceriyi gizemli bir doğuştan armağan gibi sunmak yerine geliştirilebilir dikkat süreçlerine bağlar. Bu yönüyle Türkiye'de akademik desen eğitiminde de tanıdık olan sürekli etüt ve karşılaştırma ilkesine yakındır. Yine de kitap, kişinin kendi çizimlerini eleştirel biçimde değerlendirmesi için öğretmen geri bildiriminin yerini bütünüyle tutmaz. Asıl katkısı başlangıç seviyesindeki kişiye neye bakacağını ve bakarken hangi varsayımları askıya alacağını göstermesidir. İkinci olarak, 5 temel görsel beceriyi ayrı ayrı çalıştıran uygulama düzeni, Edwards, çizim öğrenimini tek bir beceri gibi ele almak yerine birbirini tamamlayan 5 görsel kavrayış alanına ayırır. Bunlar kenarların algılanması, boşlukların algılanması, ilişkilerin algılanması, ışık ve gölgelerin algılanması ile bütünün algılanmasıdır. Kenarlar, nesnenin dış sınırından ibaret değildir, içteki kıvrımları, çizgi değişimlerini ve biçimi tanımlayan geçişleri de kapsar. Boşluklar, nesnelerin çevresinde ya da arasında kalan negatif alanlardır. Bu alanları çizmek, özellikle karmaşık nesnelerde öğrencinin nesne adıyla düşünmesini azaltır. İlişkiler bölümünde oran, açı, hizalama ve perspektif benzeri karşılaştırmalar öne çıkar. Bir kolun gövdeye göre uzunluğu ya da bir nesnenin yatay ve dikey konumu doğru çizimin temelini oluşturur. Işık ve gölge çalışmaları hacim duygusunu yüzeyde ton değerleriyle kurmaya yönelir. Bütünün algılanması ise parçaların tek tek doğruluğundan öte kompozisyonun genel dengesini fark etmeyi gerektirir. Çalışma kitabının işlevi bu alanları soyut başlıklar olarak sıralamak değildir. Her birini tekrarlanan uygulamalara bağlayarak öğrencinin zayıf noktasını görünür kılmaktır. Böylece kişi çizimin neden benzemediğini belirsiz bir yetersizlik olarak değil, örneğin oran ya da negatif alan hatası olarak teşhis edebilir. Bu ayrıştırma kendi kendine çalışanlar için ilerlemeyi daha izlenebilir hale getirir. Üçüncü olarak, ters çevrilmiş görüntü egzersizleriyle sembolik düşünmeyi kesintiye uğratması, kitabın en bilinen yöntemlerinden biri. Bir çizimi ya da görseli ters çevrilmiş halde kopyalamaktır. İlk bakışta basit görünen bu düzenleme, öğrencinin nesneyi hemen adlandırmasını zorlaştırır. Normal yöndeki bir portrede göz, burun veya ağız gibi tanıdık öğeler kolayca devreye girer ve kişi bu öğeleri nasıl çizmesi gerektiğine dair eski kalıplarına döner. Görsel ters olduğunda ise bu kalıplar daha az işe yarar. Öğrenci, bir burnu çizdiğini düşünmekten çok belirli uzunlukta bir eğriyi, bitişiğindeki açıyı ve çevresindeki boşluğu izlemek zorunda kalır. Egzersizin pratik değeri buradadır. Dikkati nesnenin anlamından görünür yapısına taşır. Bu yöntem tek başına gerçekçi çizim garantisi vermez. Ton, perspektif, anatomi ve malzeme kullanımı gibi alanlar ayrıca çalışılmalıdır. Fakat başlangıçta sık rastlanan sembolik çizim alışkanlığını kırmak için etkili bir giriş noktasıdır. Çalışma kitabı, çizim sırasında aceleyle sonuca gitmek yerine küçük parçaları sırayla gözlemlemeyi teşvik eder. Öğrencinin çizgiyi kağıda geçirmeden önce yönünü ve komşu biçimlerle bağlantısını kontrol etmesi beklenir. Bu süreç hızlı eskiz yapmak isteyenler için başlangıçta yavaş görünebilir. Buna karşılık, yavaşlık burada bir eksiklik değil, görsel kararların daha bilinçli kurulmasını sağlayan bir eğitim aracıdır. Düzenli tekrar sonunda dikkat, daha az zorlamayla ayrıntıları seçmeye başlayabilir. Dördüncü olarak, negatif alan ve oran karşılaştırmalarıyla nesneleri daha doğru kurması, çalışma kitabındaki önemli uygulamalardan biri nesnenin kendisini değil, onun çevresinde kalan boşlukları incelemektir. Negatif alan adı verilen bu boşluklar, bir sandalyenin ayakları arasındaki açıklık, bir elin parmakları arasındaki şekil ya da bir vazodaki çiçeklerin çevresindeki aralıklar olabilir. Öğrenciler çoğu zaman bu boşlukları önemsiz görür. Oysa boşluğun biçimi doğru kurulmadığında nesnenin silüeti de kaçınılmaz olarak bozulur. Negatif alanla çalışmak, tanıdık bir objenin ne olması gerektiğine dair beklentileri azaltır ve gözün somut şekillere odaklanmasını sağlar. Bunun yanında kitap, çizimde oranların tahmin edilmeden karşılaştırılmasını vurgular. Bireyimin dikeyle yaptığı açı, iki noktanın yatay hizası, genişliğin yüksekliğe göre payı gibi ilişkiler, genel benzerliği belirler. Bu anlayış, ayrıntıları erken eklemenin neden sorun yarattığını da açıklar. Dış kontur, yerleşim ve temel oranlar kurulmadan göz ya da düğme gibi küçük ayrıntılara yoğunlaşmak, hatalı bir yapıyı süslemek anlamına gelir. Edwards'ın yaklaşımı öğrenciyi sürekli görsel kanıt aramaya çağırır. Çizgi doğru mu sorusunun yanıtı, hayalden değil, modelle yapılan yeni karşılaştırmadan gelir. Bu yöntem, natürmort, iç mekan ya da portre gibi farklı konulara aktarılabilir. Ancak fotoğraftan kopya ile canlı gözlem arasında ışık. Derinlik ve hareket bakımından farklar bulunduğu için uygulayıcının zamanla her iki çalışma biçimini de denemesi yararlı olur. Son olarak, Sağbey'in açıklamasının sınırları ve çalışma yönteminin kalıcı değeri, kitap. Çizimdeki algısal değişimi çoğunlukla beynin sağ ve sol yarım küreleri arasındaki işlev farkı üzerinden anlatır. Bu anlatıda sol tarafın daha sözel, analitik ve simgesel, sağ tarafın ise daha görsel, bütünsel ve mekansal olduğu öne sürülür. Eğitim açısından bu karşıtlık, öğrencinin neden bildiği şeyi değil, gördüğü şeyi çizmesi gerektiğini anlaşılır hale getiren bir benzetme işlevi görür. Ne var ki modern nörobilim karmaşık becerileri kesin biçimde iki ayrı beyin tarzına ayırmanın aşırı basitleştirme olduğunu gösterir. Çizim, dikkat, görme, bellek, motor kontrol ve karar verme gibi birçok sürecin birlikte çalışmasını gerektirir. Nedenle kitabın etkisini, belirli bir beyin yarımküresini tek başına devreye sokmasına bağlamak ihtiyatlı bir yorum olmaz. Buna rağmen alıştırmaların öğretici niteliği geçerliliğini korur. Ters çevirme, negatif alan inceleme, kontur takibi ve oran ölçme gibi teknikler öğrencinin dikkatini daha güvenilir görsel bilgilere yöneltir. Kitabı verimli kullanmanın en dengeli yolu, sağ beyin dilini kesin bilimsel açıklama olarak değil, alışılmış sözel etiketlerden uzaklaşmayı anlatan tarihsel bir öğretim modeli olarak görmektir. Böyle bir okuma, eserin pratik gücünü korurken tartışmalı kuramsal çerçevesini abartmayı önler. Kitap ayrıca ilerlemenin sabır gerektirdiğini açıkça hissettirir. Egzersizler zor geldiğinde çözüm yalnızca ilham beklemek değil, gözlem, tekrar ve karşılaştırma döngüsüne geri dönmektir. Sonuç olarak, Drawing on the Right Side of the Brain Workbook, çizime başlamak isteyen ama kendisini yeteneksiz sayan yetişkinler, temel desen becerilerini düzenli biçimde geliştirmek isteyen hobi sahipleri ve gözlem alışkanlığını güçlendirmek isteyen sanat öğrencileri için uygundur. Özellikle tek başına çalışırken ne yapacağını bilemeyen okuyucuya ilerleyen bir egzersiz düzeni sunar. Kitaptan alınacak en somut fayda, görünen biçimi sembolik bilgiden ayırmayı öğrenmektir. Okuyucu, bir nesnenin adından çok kenarına, boşluğuna, oranına ve tonuna dikkat etmeye başladıkça çizim hatalarını daha açık seçik fark edebilir. Bu da yalnızca daha benzer çizimler üretmeye değil, kendi çalışmasını daha yöntemli değerlendirmeye yardım eder. Eserin benzer çizim kitaplarından ayrılan tarafı, teknikleri, malzeme listeleri ya da stil taklitleri çevresinde değil, algı eğitimi çevresinde düzenlemesidir. Perspektif, anatomi, dijital çizim veya boya tekniği üzerine kapsamlı bir başvuru kaynağı değildir. Bu alanlarda ilerlemek isteyenlerin ek kaynaklara ihtiyacı olacaktır. Ayrıca sağ beyin kavramını güncel bilimin tartışmasız bir sonucu saymamak gerekir. Buna rağmen çalışma kitabı, dikkat yönlendiren alıştırmaları sayesinde değerini sürdürür. Temel kitabın fikirlerini uygulamaya dönüştürmesi, onu yalnızca okunacak bir sanat kitabı olmaktan çıkarır. Kalem, kağıt, zaman ve dürüst gözlem isteyen bir çalışma programı haline getirir. Bu nedenle en iyi sonuç, egzersizleri acele etmeden, çizimleri saklayıp zaman içindeki değişimi karşılaştırarak kullanan okuyucularda görülür. Destek olmak isterseniz Betty Edwards kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.